edebiyat dünyamızdan.
Merhaba, Edebiyat Dünyamızdan başladı, hoş geldiniz. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve spikeriniz ben İpek Önder, bu hafta da karşınızdayız. Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer'den bahsedeceğiz. Şairin hayatını, eserlerini, edebi kişiliğini şair yazar Osman Özbahçe ile birlikte ele alacağız. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Ülkü Tamer'in şiirlerindeki içerik ve biçim değişikliklerini değerlendirebilmek için önce hayat hikayesini bilmemiz gerekiyor. Sayın Özbahçe, buyurun, şairin hayat hikayesiyle yola çıkalım.
Evet, şimdi Ülkü Tamer denildiği vakit benim aklıma ilk önce bir mısrası gelir. Hem dersini bilmiyor hem de herkesten şişman diye bir mısrası var Ülkü Tamer'in. Bu mısrası edebiyat tartışmalarında, eleştiri yazılarında da sıkça kullanılır. Eğer bu taraf, mesela karşı tarafı eleştirecekse, bunu kibar bir şekilde yapayım diye düşünür ve nasıl yapayım sorusunun cevabıdır aslında bu mısra. Onun için birçok yazıda da Ülkü Tamer'in bu mısrasıyla karşılaşmak mümkün. İkinci olarak çocuk, çocuksuluk imgeleri gelir. Aslında imge, çocuk, çocuksuluk gibi bir kelime, resim, görüntü değil. Ama dil alışkanlığıyla kullandım. Yanardağ'ın Üstündeki Kuş çok güzel bir kitap adı. Toplu şiirlerinin adı. İnsanın varoluşunu, dünyadaki duruşunu, konumunu doğa üzerinden kavrayış eseri diyebileceğimiz bu tanımlama gerçekten trajik boyutunu insanın çok güzel veren bir ifade. Az yazmış şairlerimizden birisidir. Az yazmış ama iyi şiirler, sağlam şiirler üretmiş, ürettiği halde az yazmış şairlerimizden birisidir. Türk şiirinin ortalaması diyebileceğimiz bir kavramlaştırma yaparsak, Behçet Necatigil gibi, Cahit Sıtkı Tarancı gibi, Ziya Osman Saba gibi, Ülkü Tamer de Türk şiirinin ortalamasını karşılayan bir üretim yapmıştır. Fakat Cemal Süreya gibi, Sezai Karakoç gibi, Edip Cansever gibi doğrudan büyük şiir olarak ifade edebileceğimiz çapta bir üretim yapmamıştır diyebiliriz. Hayat hikayesine gelecek olursak, Ülkü Tamer Gaziantep'lidir. Hatıralarında, düz yazılarında, hatta şiirlerinde hemen bakıldığında görülen bir ilgi ve sevgi vardır memleketine karşı. Sık sık Antep hatıralarını anlatmıştır düz yazılarında. Bir şiir kitabına da Antep, evet, boydan boya girmiştir
Antep
diyebiliriz.
Yeresi.
Ülkü Tamer'in çok şanslı ve mutlu bir çocukluğu var. Çünkü anne baba birbirine aşık olarak evlenmiş ve birbirlerini gerçekten sevmektedirler. Ve bu sevgi aile ortamına doğrudan yansımıştır. Üç kardeşler mutlu bir aile ortamında büyümüşler diyebiliriz. Ülkü Tamer'in ilkokulu Antep'te okuduğunu biliyoruz. Daha sonra Robert Kolej mezunu. 1949 yılında kolejin ortaokul kısmına kaydoluyor. 58 yılında liseden mezun oluyor. Bu süre içerisinde İstanbul'da okulu yatılı olarak okuyor. Mesela kendisiyle yapılan söyleşilerde İstanbul'a gittiğinde ilk defa Antep'ten çıktığını, ayrıldığını öğreniyoruz. İlk günler veya haftalar, aylar neyse çok zorluk çektiğini, o küçük bir çocuk olarak hem yatılı hem evden uzak bunlara alışmanın kolay olmadığını kendisi ifade ediyor. Fakat Ülkü Tamer'in bundan sonraki hayatını kuran, işleten mekanizma bu kolej. Özellikle de kolejde aldığı İngilizce eğitim. Çok sağlam bir İngilizcesi var Ülkü Tamer'in. Mesela liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydını yaptırıyor. Gidiyor ilk günler bir iki derse giriyor. Kendi kendine şu soruyu soruyor. Ben mesela bu hukuk öğrenimini görmek istiyor muyum, istemiyor muyum? İstemiyorum. O zaman kaydını sildiriyor. Hukuk okumaktan vazgeçiyor. Gazetecilik okumaya karar veriyor ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesindeki gazetecilik enstitüsüne kaydoluyor. 2 yıl bu okul, bir tür yüksek okul. Bu okuldan mezun oluyor. Yüksek öğrenimi bu. Fakat lisedeyken o sağlam İngilizcesi sayesinde hayatını kazanıyor daha sonra. Mesela gazetecilik yapıyor deniliyor Ülkü Tamer'in biyografilerine, çeşitli kaynaklara baktığımızda. Ama bildiğimiz anlamda bir gazetecilik yapmıyor. Yani işte muhabirlik, foto muhabirliği, haber yazma, böyle bir gazetecilik olayı yok Ülkü Tamer'de. Gazetecilik daha ziyade hayatının sonlarına doğru, 90'lı yılların sonlarına doğru bir gazetede köşe yazısı yazmaya başlıyor. Gazetecilikle tek ilişkisi bu. Ama asıl olarak hayatını kazandığı meslek çevirmenlik. Ülkü Tamer'in çocuk edebiyatı başta olmak üzere bizim bildiğimiz anlamda romanlar özellikle, inceleme araştırma kitapları, sözlük, çeşitli alanlara dağılmış büyük bir tercüme çeviri birikimi var. Bir kaynakta ben 120'den fazla diye bir ibare buldum. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 120 tane kitap çeviriyorsunuz bir dilden kendi dilinize başka bir dile. Bu kolay bir şey değil. Hatta çeviriye ilişkin şöyle bir hatırası var. Rüyasında bu aynen işte simit tablası gibi önünüze asılmış bir simit tablası düşünün. Simit satan çocukları hatırlayarak. Burada daktilo var, boynuna asılı. Yanında bir kitap var ve sokakta yürüyor. Kendini rüyada böyle görüyor. Sürekli bakarak çeviri yapıyor. İşte kırmızı ışıkta duruyor, karşıya geçiyor. Yani bütün bu sokakta yürüyüşü boyunca, bu
Yazmaya devam
caddede
ediyor.
yürüyüşü boyunca ne etrafındaki insanlar ne kendisi tuhaf bulmuyor bunu. Ama bu rüyanın sonunda şöyle bir cümle var. Bu da rüyada geçiyor bu cümlede. Şey yapıyor ya hani yürürken kimse engel olmuyor rahat rahat tercümeyi yapabiliyor. İyi tercümeyi çeviriyi yetiştireceğiz. Geç kalmayacak şükür şeklinde bitiyor. Bu anekdotu şunun için anlattım. Hayatını böyle kazanıyor. Mesela hiç memuriyet yapmıyor. Sürekli sivil ortamda bu şekilde çalışarak hayatını kazanıyor. Oysa mesela ailesi zengin bir aile ama kendi geçimini kendisi sağlıyor. Babası Gaziantep'in önde gelen zenginlerinden kumaş tüccarı bir insan. Fabrikaları var. Öyle zannediyorum ki bu anlamda mesela para sorunu yok. Fakat hayatını kendi kazanmaya, kendi ayakları üzerinde durmaya önem veriyor. Gözünü memuriyete dikmiyor. İngilizceden özellikle yaptığı çevirilerle geçimini sağlıyor. Ülkü Tamer'in gazetecilik okulundan mezuniyetinde şöyle bir ayrıntı daha var. Bunu da söyleyelim. Eşi Tomris Uyar'la birlikte gazetecilik yüksek okulunu okuyor 2 yıl. Koleje giderken lise yıllarında Tomris Uyar'la tanışmışlar. Lise biter bitmez de evlenmişler. Evlendikten sonra da bu gazetecilik okuluna birlikte gidiyorlar 2 yıl boyunca ve birlikte aynı anda mezun oluyorlar. Bu süreç içerisinde bir çocukları oluyor. Ne yazık ki o çocuk vefat ediyor, yaşamıyor. Bu Ülkü Tamer'in şiirine de yansıyan hayatındaki en büyük üzüntü kaynağı diyebiliriz. Daha sonra Ülkü Tamer Tomris Uyar'dan ayrılıyor. Hayatı boyunca 4 defa da evlilik yapıyor. yüksekokuldan mezun olduktan sonra profesyonel anlamda tiyatro yapıyor mesela. Yaklaşık 5 yıl sahneye çıkıyor. Ciddi oyunlarda oynuyor. Ciddi roller alıyor. Türkiye turnelerine çıkıyor. Ciddi ciddi bir meslek olarak tiyatro oyunculuğunu, aktörlüğü icra ediyor. Fakat işte 5 yıl sürdü diyor. Bir ara kendi kendine şu soruyu soruyor. Ben çok iyi, profesyonel anlamda çok iyi. Bu oyunculuğu yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Kendi içsel bir sorgulama geçiriyor. Yapamadığını düşünüyor ve tiyatroyu tak diye kesiyor. Bir daha sahneye çıkmıyor.
Tıpkı hukuk fakültesinde olduğu
aynen,
gibi.
Aynen, çok güzel. Yani tıpkı hukuktaki gibi. Bu kendi kendine dürüst olduğunun da göstergesi. Tiyatro gibi sinema ilgisi de var. Ama sinema ilgisi tiyatro derecesinde değil. Mesela tiyatroda ciddi ciddi bir oyunculuk söz konusu. Sinemada çok küçük roller var. Böyle saniyelik roller var. Bir iki dizide de televizyonda yayınlanan bir iki dizide de göründüğü söyleniyor. Ama mesela tiyatro gibi değil sinema. Fakat sinemaya ilişkin şöyle bir Cüneyt Arkın ve Yılmaz Güneyli hatırası var. Çok güzel bir hatıra. 1960 yılında askere gidiyor Ülkü Tamer. Askerliğini yedek subay öğretmen olarak İstanbul'un böyle kenar semtlerinde bir ilkokulda yapıyor 1,5 yıl. Ben diyor şimdi askerlik şubesi, oradan Milli Eğitim Müdürlüğü, oradan okula gittim. Bu olay bir gün içerisinde oluyor. İlkokula vardım. Okul müdürü de beni 4. sınıfların dersine soktu. Buyur hocam, eti senin, kemiği bizim. Bu sınıf sizin sınıfınız diye bana bir sınıf emanet etti diyor. Şimdi ben ilk günü tanışmayla geçiştirdim. Tamam. İkinci gün çocukların karşısına geçtim. İşte konu, ünite, yani bu ne, hiçbir şey bilmiyorum diyor. Birkaç gün böyle geçiyor. O zaman siz öğrencilerin gözünde biraz işten anlamayan öğretmen durumuna düşüyorsunuz. Bir gün diyor çocuklarla şey yaparken, sohbet ederken öylesine ağzımdan birden bir soru çıktı diyor. İşte en çok sevdiğiniz sinema artisti kim diye. Çocukların yarısı Cüneyt Arkın dedi, yarısı Yılmaz Güney dedi diyor. O zaman diyor içimden derin bir oh çektim. Çünkü ikisi de arkadaşım diyor. Ben bu konu ünite olayını çözdüm diye kendi kendime çok sevindim diyor. Mesela Cüneyt Arkın'ı arıyor. Cüneyt Arkın'ı okula davet ediyor. Öğrencilerine, sınıfına davet ediyor. Cüneyt Arkın işte bütün çocuklara 3'er tane defter, 1'er 2'şer kalem böyle bir set hazırlayarak okula geliyor. Tabii okul yıkılıyor. Yani okula, ilkokula Cüneyt Arkın geliyor. Bir de sinemanın şimdikinden daha etkin olduğu, insanların hayatında yer tuttuğu bir zaman dilimi söz konusu. Artık Ülkü Tamer'in öğrencileri okulda, sokakta, çevrede şöyle hava atıyorlar. Arkadaşım, bizim öğretmen Cüneyt Arkın'ın arkadaşı. Yani
bundan ötesi olabilir
mi? Bundan ötesi olabilir mi? Bundan ötesi de Yılmaz Güney. Daha sonra Yılmaz Güney'i davet ediyor. Yılmaz Güney'i davet ettiğinde de Yılmaz Güney'in okula geldiği o mahallede, sokakta duyuluyor. Bu sefer halk da oraya hücum ediyor. Resmen izdiham oluyor. Tabii Ülkü Tamer okulu öğrenci, öğretmen olarak baştan sona fethediyor, ele geçiriyor. Yani çok prestijli bir öğretmen konumuna yükseliyor. Fakat daha sonra mesela o okul için yaptığı işleri hatıralarında anlatıyor. Hatta okula Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettişleri geliyor. Onun çalışmalarını inceledikten sonra öğretmenliğe devam etmesi doğrultusunda rapor yazıyorlar. Öğretmen olarak kalması için ısrar ediyorlar. Çünkü öğrencileriyle gerçekten çırpınırcasına ilgilenen bir öğretmenlik süreci yaşanıyor. Hatta askerliğin bitiminde şöyle güzel bir olay da oluyor. Mesela 1,5 yıl askerlik süresi var. 4. sınıf bitiyor. 5. sınıfın ortalarında 5-6 ay kala okulun bitmesine askerliği bitiyor. Bu 5-6 ayı resmi yasal yollarla tamamlamanın yolları aranıyor, bulunamıyor. Okul müdürüyle, işte milli eğitim yetkilileriyle anlaşarak ne diyeceğiz? Kendiliğinden vazife, üstüne vazife olmadığı halde öğrencilerin boş kalmasın diye yılı tamamlıyor. Çocukları ilkokuldan, 5. sınıftan mezun ediyor. Ondan sonra bırakıyor öğretmenliği.
İsterseniz Ülkü Tamer'in güzel bir şiiriyle devam edelim.
Tabii.
Sonrasında söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet.
Yazın bittiği Ülkü Tamer. Yazın bittiği her yerde söylenir. Böyle kırmızı kalkan görünmemiştir. Ölüleri örten yapraklardan başka. Çünkü sahiden yaz bitmiştir. Göle bakmaktan usanır insan, koru tutmaktan, yol gözlemekten. Çadırlar toplanır, yaralar sarılır. Durgun bir yolculuk, uzun bir şapka artık yaprakları beklemektedir. Aşk mıdır kış gelince başlayan, beyaz kılıçla yürüyen aşka? Bırakmaz olur kuşlarını ülkeler, yazın her yerde bittiği söylenir. Yorgunluklar çoğalır silahlardan sonra. Kardan mezarları görülür ıssızlığın, ölü öpüşlerin koyuluğuyla. Aşk kalmıştır otlarda yılı götüren, cesur savaşçıları taşıyan kışa. Her yerde yazın bittiği söylenir. Çürür çiçeklere yapışan kanlar. Belki uzaktan iki atlı yaklaşır, belki yakından iki yaprak kalkar. Akşamın örtüsü derelerde yıkanır. Gökyüzünü görünce gecenin devi, çıkarıp şapkasından yıldızlar saçar. Cüceler bunu bilir, gürgenler bilir. Aşkın uyumadığı her yerde söylenir.
Evet efendim, Ülkü Tamer'in hayatından ve hoş anılarından söz ettik sizlerle birlikte. Şimdi sıra geldi eserlerini değerlendirmeye ve edebi kişiliğini yorumlamaya.
Evet, Ülkü Tamer'in edebiyat ortamıyla, yayın dünyasıyla sürekli iç içe bir hayatı var. Mesela programın başında gazetecilik okulundan mezun olmuştur ama bildiğimiz anlamda bir gazetecilik yapmamıştır dedik ama yayıncılık yapıyor. Mesela Türkiye'nin en büyük iki yayın evinde, Milliyet Yayınları ve Karacan Yayınları'nda yayın yönetmeni olarak çalışıyor. Milliyet Yayınları'nda çalışırken hem Milliyet Çocuk Dergisi'ni hem de Milliyet Sanat Dergilerini yönetiyor. Karacan Yayınları'nda da Sanat Olayı Dergisi'ni çıkarıyor. Mesela bugün Hürriyet Gösteri Dergisi yayınlanıyor. Sanat Olayı bu tarzda bir dergiydi. Milliyet Sanat da bu tarzda bir dergiydi. Şimdi siz şiir yazıyorsunuz, şiirle uğraşıyorsunuz ve işte Milliyet Yayınları'nda çalışırken bir edebiyat dergisinin yayın yönetmenisiniz. Daha sonra diğer yayın evindeyken başka bir derginin yayın yönetmenisiniz. Dolayısıyla edebiyat ortamıyla, şiir dünyasıyla sürekli iç içe bir hayatı var. Ülkü Tamer 1954 yılında yayınlanmış ilk şiiri ama bu şiir mesela ya ortaokul sonda ya da lise 1'deyken falan yayınlanmış oluyor. Asıl olarak 50'lerin sonlarında şiir dünyasına adım atıyor. İkinci yeni akımı diye bir akım var 50'li yıllarda. Genç bir şair adayı olarak da Ülkü Tamer ikinci yeniden etkilenerek şiire başlıyor. Kısa bir süreçten sonra 58-59 yıllarında A dergisi var. Arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları. İlk kitabı da zaten A dergisi yayınları arasında çıkıyor. Ülkü Tamer için şöyle ilginç bir özellik de var. İlk kitabını kendi parasıyla yayınlatıyor. Hatta ikinci kitabını ve üçüncü kitabını da kendi parasıyla yayınlatıyor. Dördüncü kitabı Virgül, Virgül'ün başından geçenler, o zamanlar yeni dergiyi çıkaran Mehmet Fuat'ın ilgisini çekiyor. Hem yeni dergide şiirler yayınlanıyor hem de D yayınlarından çıkıyor dördüncü kitabı Mehmet Fuat'ın editörlüğünde. Zaten dördüncü kitaba gelinceye kadar da Ülkü Tamer şiir ortamına adı yerleşmiş, tanınan, bilinen, saygı gösterilen bir şair haline geliyor. Ülkü Tamer'in 50 sonlarıyla 60 sonları aşağı yukarı ana hatlarıyla 10 yıllık bir süreçte adeta şiirden başka hiçbir şey yazmadığını, şiirden başka hiçbir işle uğraşmadığını görüyoruz. Çünkü 10 yılda neredeyse her 2 yıla bir kitap düşecek şekilde bir yayın faaliyeti var. Hızlı, yoğun, peş peşe, aynen peş peşe kitaplar çıkarıyor. Ama 60'ların sonlarından itibaren duraklıyor. Uzun aralıklarla şiir kitapları çıkarmaya başlıyor.
Neden acaba daha seyrek şiir yazmaya başladı?
Bence programımızın ilk bölümünde anlattığımız Şükür Çeviri Yetişecek olayı. Çünkü hep böyle koşarcasına bir yere bir şeyi yetiştirmek için koşarcasına yaşıyor. Öyle bir hayatı var. Yani siz çeviriyi yapacaksınız, satacaksınız, parasını alacaksınız, hayatınıza devam edeceksiniz. Bu sizde bence boşluk bırakmaz. Sürekli peş peşe bir çevrim. Bir de mesela Milliyet Yayınları'nı yönetiyor, Karacan Yayınları'nı yönetiyor. Bunlar büyük yayın evleri. Yani onların işlerini çekip çevirmek de bence çok fazla vaktini alıyordur. İkinci bir adımda da bu yayın evleri bünyesinde dergiler yönetiyor. Yani ona çok fazla kendine kalacak zaman kalmıyordur diye düşünüyorum ben. Belki de şu da söylenilebilir. Mesela Ülkü Tamer'in şiirini ayrıntılı bir okumaya tabi tuttuğumuzda elbette bu şiiri sürükleyen bir ana fikir, büyük fikir diyebileceğimiz bir fikir var. Bu fikir de bence ölen çocuğunun ardından yaşadığı içsel döngü. Belki de bu biraz küllendi ve buna bağlı olarak da şiir yazmayı azalttı. Çünkü o 10 yıllık süre içerisinde, yani 50'lerin sonlarıyla ilk kitabından 60'ların sonlarına kadar yazdığı şiirlerde çocuk ölümü çok sık işlenen bir tema. Yani adeta başka hiçbir şeyi yazmamacasına bu konuyu yazdığını görüyoruz. Ülkü Tamer'in şiirinin yani böyle en genel özellikleri nelerdir gibi bir soru sorsak galiba ironi veya mizah ilk başta telaffuz edilen özelliklerden birisi olur. Ülkü Tamer'de ironik bir söylem vardır. İnsanı gülümseten bir söylem vardır ve bu söylemde çocuk safiyeti ve masumiyeti diyebileceğimiz temiz bir arka plana sahiptir.
Zaten söyleşilerinde çok sık insanın ana yurdu çocukluğudur, evet, diyor.
Evet, şair. O cümleyi çok tekrarlıyor. Yazdığı da kendi çocukluğu değil ama tam olarak. Yani benim kanaatim kendi çocuğunu yazıyor. Kaybettiği çocuğunu yazıyor. Mesela Alaaddin Özdenören'de de böyle bir konu var. O da kaybettiği çocuğunun arkasından kitap çapında şiirler yazmıştır. Ülkü Tamer'in şiirlerinde teknik olarak dili son derece yalındır. Yani Yunus Emre sordum sarı çiçeğe veya bir ben vardır bende benden içeri. Böyle bir sadeliğe, yalınlığa ulaşmayı amaçlamalıdır şair anlamında poetik görüşleri var Ülkü Tamer'in. Yazdığı şiir de 3 aşağı 5 yukarı buna denk düşüyor. Mesela Ülkü Tamer'in şiirine bakıp bunlar mesela son şiirlerinde falan böyle değil. O basitlik kolayca ulaşılabilen bir aşama değil. Özellikle de şiirde hem sağlam bir şiir hem de basit, yalın bir dil içerisinde bunu başarmak ancak usta şairlerin başarabileceği bir husus.
Efendim çok teşekkür ediyoruz sizlere.
Ben teşekkür ederim.
Değerli görüşleriniz, yorumlarınız için sağ olun. Ülkü Tamer'in bir şiiriyle dinleyicilerimize veda edeceğiz. Edebiyat Dünyamızdan programının sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Nilgün Yıldırım sizler için hazırladı. Teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmazlı ve mikrofonda ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ölünce Sansarlar. Ülkü Tamer. Sansarlar ölünce çiçek olurlar. Külleri sabaha karışır. Dereler dalgınlığa karışır. Uslanırlar, yıkanırlar. Beyaz kargalar, terli haydutlar. Ölünce kim yaslanır tüylerine? Saydam elmalarını kim uzatır? Ay belki diner, kar belki ölür. Ölünce akşam olur, çiçek olurlar. Seslerinin kanaması ağaçlarıdır. Ağaçlara doğrudur ülkesi koruların. Koyu bir mezardır sansarlara. Islanmış dar ağaçlarıdır belki. Belki öldükten sonra sansarlar, otlarda unuturlar gölgelerini.
Edebiyat Dünyamızdan.